İçimizdeki Şeytan, Tolstoy.
Ayrım 33.
20. Eve gidip salona çıktı. Her şey ona çok garip ve aykırı görünüyordu. Bu duygular içinde yattı. Sabah kalktığında gayet dinçti. Her şeyi unutmaya, düşünmemeye karar verdi. Fakat daha erkenden uğraşması gereken işlerden kurtulmaya çalıştı. Bir an önce bitmesini istiyordu. Önceden onun için önemli olan, onu sevindiren her şey şimdi boş ve saçma görünüyordu gözüne. İşlerden kurtulup her şeyi etraflıca düşünmek istiyordu. Nihayet işlerini bitirip yalnız kaldı, fakat kendini ormanda, bahçede buluverdi. Bir yerler onu heyecanlandıran hatıralarla kirlenmişti. Aklınca bahçe gezintisi sırasında bir şeyler tasarlıyordu, fakat şimdi anladı ki hiçbir şey düşünmeden, iradesi dışında sersemce Stepan'ı dayı bekliyordu. Bekliyordu ki kadın onun beklediğini, ateşli bir arzu ile kendini istediğini anlayıp gelsin. Öyle bir zamanda gelmeliydi ki aysız, karanlık bir gece olmalıydı. Kimse görmemeliydi. O kadar karanlık olmalıydı ki Stepani de bile gözlerini görmemeliydi. Evet, öyle bir gecede gelecekti ve Yevgeni onun vücuduna dokunacaktı. Yevgeni sürekli kendi kendine konuşmaya, düşünmeye başladı. İşte bak, istediğim zaman nasıl da kestim ilişkimi ve düşüncelerimi. Sağlığım için temiz, sağlıklı bir kadınla ilişkiye girmiştin oysa. Gördün mü sonunu? Hayır, onunla böyle oynamamalıyım. Onu ağladığımı sanıyordum. Asıl ağlanan benmişim meğer. O beni ağlamış ve şimdi de bırakmıyor. Kendimi özgür sanırdım. Meğer değilmişim. Evlendiğim zaman kendimi boş yere aldatmışım. Hepsi yalanmış, hepsi boşmuş. Onunla girdiğim ilişkide bir kocalık duygusu hissetmişim. Evet, o kadınla yaşamalıydım. Bezinip duruyordu ortalıkta Yevgeni. Evet, benim için iki hayat tarzı var. Biri Liza ile başladığım hayat. Memuriyet, bazı işler, çocuk ve halkın saygısı. Eğer bu hayatı seçeceksem ortada Stepanida diye biri olmamalı. Onu ya başka bir yere göndermeliyim ya da vücudunu ortadan kaldırmalıyım. Öteki hayatsa Stepanida. Para vermeliyim ve kocasından ayrılmalı. Bütün ayıplamalara ve rezilliğe katlanarak onunla beraber yaşamalı. Fakat o zaman da ne Liza ne çocuk olmalı. Liza'nın bir yere gitmesi gerek. Durumu öğrensin, bana lanet etsin ve gitsin. Bir köylü kadınıyla kendisini aldattığımı, yalancı ve alçak olduğumu öğrensin. Hayır, bu çok korkunç bir şey, imkansız bu. Fakat bir ihtimal daha var. Liza'nın hastalanıp ölmesi. Ölürse işler mükemmel yoluna girer. Ne güzel değil mi? Ah alçak seni. Ölmesi gereken biri varsa o da Stepanida'dır. Stepanida ölürse bütün işler yoluna girer. Tıpkı karılarını ya da aşıklarını öldürenler gibi bir tabanca olmalı, onu buluşma yerine çağırıp göğsüne bir kurşun sıkmalı. Her şey biter o zaman. O bir şeytan, gerçek bir şeytan. Bütün irademe rağmen beni esir etti. Öldürmek mi? Evet, ancak iki yol var. Ya karım ya o ölmeli. Artık böyle yaşamak imkansız. Düşünüp taşınmalıyım. Bu böyle giderse neler neler olur. Kendi kendime kararlar vereceğim. Onu istemediğimi, onunla ilişkimi kestiğimi söyleyeceğim ama akşam kendimi yine onun evinin arkasında bulacağım. O da bunu anlayıp gelecek. O zaman da köylüler öğrenip karıma söyleyecek. Belki ben kendim anlatacağım. Çünkü onu aldatamam, böyle yaşayamam. Bu mümkün değil. Nasıl olsa öğrenecek. Herkes öğrenecek. Öğrenmeyen kimse kalmayacak. Paraşa ile demirci bile öğrenecek. Böyle nasıl yaşanır? Yaşanmaz. Sadece iki çare. Ya karımı ya onu öldürmek. Fakat bir ihtimal daha var. Evet. Üçüncü çare. Kendimi öldürmek. Evet. Kendimi öldürmek. O zaman onları öldürmeye gerek kalmaz. Tabancam da var. Kendim gerçekten öldürecek miyim? Bunu hiç düşünmemiştim. Bu çok tuhaf bir şey. Bunları çok kısık bir sesle söylemişti. Söylediği anda tüyleri diken diken oldu. kararını vermişti. Eve dönüp odasına çıktı, dolabını açtı, tabancası orada duruyordu. Tam o sırada karısı içeriye girdi. 21. Tabancayı bir gazete ile örttü, karısı onu görmüştü. Korkuyla, yine aynı şey dedi. Ne gibi? Bana anlatmak istemediğin zamanki korkunç tavrın. Söyle bana Yevgeni, görüyorum ki acı çekiyorsun. Bana anlatırsan biraz rahatlayabilirsin. Anlatacağın her ne olursa olsun, çektiğin acı kadar üzüntü vermez bana. Kötü bir şey olmadığını biliyorum. Bilmiyorsun henüz. Yüzü kederli bir gülümsemeyle gerildi. Söylemeli mi? Yok yok. Zaten söylenecek ne var ki diye geçirdi içinden. Belki de karısına açılacaktı fakat tam o sırada gezmeye izin almak için süt anne girdi içeri. Liza çocuğu giydirmek için dışarı çıktı. Çıkarken de demek anlatacaksın. Şimdi geliyorum bekle dedi. Eh belki. Liza bu sözleri söylerken Yevgeni'nin yüzünde beliren o acı gülümsemeyi hiç unutmadı. Yevgeni bir hırsız gibi parmaklarının ucuna basarak dolaba yaklaştı. Tabancayı alıp aceleyle kılıfından çıkardı. Dolu evet, çoktandır dolu. Sadece bir mermi eksik. Bakalım ne olacak dedi. Tabancayı şakağına dayadı, bir an duraksadı. Stepanida'yı onu bir daha görmeme kararını, kendiyle yaptığı savaşı, şeytana uyuşunu, rezilliği tekrar tekrar düşündü. Korkuyla sarsılıp titredi. Hayır, bu daha iyi dedi ve tetiği çekti. Liza balkondan inip koşa koşa odaya geldi. O boylu boyunca yerde yatıyordu. Şakağından ılık kara bir kan fışkırıyordu. Ceset hala kımıldıyor, sarsılıyordu. Soruşturma başlatıldı. İntiharın sebebini kimse bilmiyor, anlamıyordu. Amcası bile 2 ay önceki itiraflarının intihara sebep olduğunu bilmiyordu. Varvara ısrarla bunun böyle olacağını daha önce söylediğini anlatıyordu. O bunu daha Yevgeni ile tanıştığı gün anlamıştı. Liza ile Maria ise sebebini bir türlü anlayamıyorlardı. Doktorların psikopat, ruh hastası teşhislerine de inanmıyorlardı. Bu fikre katılmıyor, onun tanıdıkları yüzlerce insandan daha sağlıklı olduğunu düşünüyorlardı. Eğer gerçekten de Yevgeni bir ruh hastasıysa, bütün insanlar da öyle. Gerçek ruh hastaları kendindeki belirtilerin farkında olmayıp başka insanlarda delilik alametleri gören kimselerdir. Asuri hükümdarı Asarhadon. Çok zaman önce Asuri ülkesinin padişahı Asarhadon, komşusu Laili'ye krallığı ile savaşıp onun ülkesini fethetmişti. Ülkedeki bütün şehirleri yakmış, her tarafı talan edip yağmalamış, insanları esir etmiş, askerleri öldürtmüş, kral Laili'yi de bir kafesin içinde hapsetmişti. Bu zaferine çok sevinen Asarhadon bir gece yatağında Laili'yi nasıl öldürteceğini düşünüyordu. O sırada birdenbire yakınında birinin konuştuğunu duydu. Gözlerini açtığında aksakallı, tatlı bakışlı bir ihtiyar gördü. İhtiyar ona, "Sen Laili'yi idam etmek mi istiyorsun?" "Evet, ama bunu ne şekilde yapacağıma henüz karar veremedim." "İyi ama Laili'ye sensin." "Hiç de değil, ben benim, Laili'ye de Laili'ye." Laili'ye ile sen aynı kişisiniz fakat sana sanki sen Laili'ye değilmişsin gibi geliyor. Nasıl? Bana mı öyle geliyor? Olamaz. Bak ben yumuşacık yatağımda rahat rahat yatıyorum. Etrafımda emrime amade bir sürü kölem hizmetçim var. Yarın bugün yaptığım gibi dostlarıma ziyafet çekeceğim. Laili'ye ise bir kuş gibi kafesin içinde kıvranıp duruyor. Yarın kazığa oturduğunda dili bir karış sarkacak. Geberinceye kadar çırpınıp duracak. Ölüsünü köpekler parçalayacak. Laili'nin hayatını söndüremeyeceksin. Ya öldürüp cesetlerinden piramitler yaptırdığım o 14.000 askere ne diyeceksin? Ben yaşıyorum ama onlar ortada yok. Onların yok olduğunu nereden biliyorsun? Çünkü onları görmüyorum. Asıl önemli olan onlar acı çekti, ben çekmedim. Onlar kötü durumlara düştüler, ben ise iyiyim. Sana öyle geliyor. Oysa ki sen onlara değil kendine acı çektirdin. Anlamadım. Anlamak istiyor musun? İstiyorum. İhtiyar suyla dolu bir leğeni işaret ederek öyleyse buraya gel dedi. Padişah yerinden kalkıp leğene doğru gitti. Soyun ve suya gir dedi ihtiyar. Asarhadon ihtiyarın bütün dediklerini yaptı. İhtiyar leğenden bir tas su alıp şimdi ben bu suyu üstüne döker dökmez sen başını suyun içine sokacaksın. İhtiyar tası eğmeye başladığında padişah da başını suya soktu. Başını suya sokar sokmaz kendini başka bir insan olarak gördü. Güzeller güzeli bir kadınla çok süslü bir yatakta yatıyordu. Bu kadını daha önce hiç görmemişti ama yine de kendi karısı olduğunu biliyordu. Kadın doğrularak, "Sevgili kocacığım Layli'ye, herhalde dünkü işlerinden çok yoruldun. Çünkü her zamankinden fazla uyudun. Prensler gelmiş, seni büyük toplantı odasında bekliyorlar. Haydi giyin de yanlarına çık." Asarhadon bu sözlerden Layli'ye olduğunu anlıyor ama hiç şaşırmıyordu. Tersine şimdiye kadar bunu bilmiyor olmasına hayret ediyordu. Yatağından kalkıp giyindi, prenslerin kendisini beklediği toplantı odasına gitti. Prensler Layli'yi saygıyla selamladılar, sonra onun karşısında oturdular. İçlerinden en yaşlı olanı söz alarak, katı yürekli Asarhadon'un yaptıklarının artık katlanılamayacak boyutlara geldiğini, onunla savaşılması gerektiğini söyledi. Fakat Layli'ye onun fikrini kabul etmedi. Asarhadon'u yumuşaklıkla yola getirmek için elçiler göndermeye karar verdi. Prenslerine de izin verdi, sonra da hizmetindeki bazı kişileri elçi tayin ederek Asarhadon'a iletmeleri gereken şeyleri onlara anlattı. Elçileri gönderdikten sonra da dağlara yabani eşek avına çıktı. Av başarılı geçti, iki yaban eşeği öldürmüştü. Sarayına dönüp kadın kölelerin rakslarını seyretti, dostlarıyla keyif etti. Ertesi gün her zaman yaptığı gibi sarayın avlusuna çıktı. Oradan kendine getirilen dilekçeleri inceledi. Davalara girip yargıçlık yaptı, işlerini bitirdikten sonra ise yine en büyük eğlencesine ava gitti. Avda ihtiyar dişi bir aslan vurdu ve iki küçük aslanı da canlı yakaladı. Avdan sonra yine dostlarıyla keyif etti. Çalgılarla, rakslarla eğlendi. Geceyi de sevgili karısıyla geçirdi. Asarhadon'a gönderdiği elçileri bekleyerek günlerini geçirdi. Elçilerse ancak bir ay sonra dönebildiler. Fakat döndüklerinde kulakları ve burunları kesikti. Asarhadon, Layli'nin gümüş altın ve selvi ağacından haraç yollamasını, kendine saygılarını sunmaya gelmesini söylemişti elçilere. Eğer yapmayacak olursa, elçilerin başına gelenlerin onun da başına geleceğini söylemişti. Bunun üzerine Layli'ye tekrar prenslerini toplayarak alınacak kararları onlarla konuştu. Hepsi birlikte birleşerek Asarhadon'a o saldırmadan savaş açmaya karar verdiler. Kral bunu onaylayıp ordunun başında sefere çıktı. Sefer 7 gün sürdü. Kral her gün askerlerini teftiş ediyor, onları yüreklendiriyordu. 8. gün ordu nehrin kıyısındaki geniş bir ovada Asarhadon'un askerleriyle karşılaştı. Layli'nin askerleri cesaretle savaşıyorlardı. Fakat Layli Asarhadon'un askerlerinin karıncalar gibi dağlardan indiklerini, ovayı kapladıklarını, kendi askerlerine baskın çıktığını gördü. Bunun üzerine atının savaşın ortasına doğru gitmesine izin verdi. Fakat Layli'nin askerleri yüzlerce ise Asarhadon'un binlerceydi. Layli yaralandı ve esir düştü. 9 gün öteki esirlerle beraber elleri kolları bağlı yürüdü. 10. gün Ninova şehrine götürüldü ve bir kafesin içinde hapsedildi. Layli'ye açlık ve yaradan değil, acizliğinden, utancından dolayı acı çekiyordu. Bütün bunların intikamını almanın imkansız olduğunu hissediyordu. Elinden gelen tek şey düşmanlarına acı çektiğini göstermemek, onlara bu zevki tattırmamaktı. Bunun için de başına gelecekleri metanetle karşılayacaktı. Kafeste 20 gün ölümü bekledi. Dostlarının, akrabalarının idama götürülüşlerini görüyordu. Elleri ayakları kesilen, diri diri derileri yüzülenlerin iniltilerini işitiyordu. Fakat korku ve acılarını belli etmiyordu. Hadım ağalarının sevgili karısını elleri bağlı olarak götürdüklerini gördü. Asar Hadon'a cariye yapacaklarını anlamıştı. Fakat buna da katlanıyordu. En sonunda iki cellat gelip kafesi açtılar, ellerini sırımla arkasından bağladılar, sonra da kan deryası halini almış idam yerine götürdüler. Laili'ye biraz önce dostlarının çıkarıldığı kazığı gördü. Bu kazık kendi için de kullanılacaktı, anlamıştı. Laili'yi soydular. Laili'ye eskiden kuvvetli olan vücudunun şimdi görünen zayıf ve çelimsiz halinden adeta ürkmüştü. İki cellat onu kazığa oturtmak için kalçalarından tutup kaldırdılar. Laili'ye ölümün geldiğini, yokluğa karışmanın yaklaştığını düşündü. Sonuna kadar cesur kalma kararından vazgeçti o an. Ağlayıp yalvarmaya başladı. Fakat hiç kimse onu dinlemiyordu. Bu olamaz, herhalde uykudayım, bu bir kabus olsa gerek diye düşündü. Uyanmak için son bir gayret sarf etti. Ben Laili'ye değil Asar Hadon'um dedi kendi kendine. Bir sesin sen hem Laili'ye hem Asar Hadon'sun dediğini duydu. İşkencenin başladığını hissediyordu. Bir çığlık kopardı, o an yüzünü sudan çıkarmıştı. İhtiyar adam yanı başında duruyordu. Elindeki tasta kalan son damlayı döküyordu. Asar Hadon, oh ne korkunç acılar çektim, ne kadar da uzun sürdü. Uzun mu? Sen suya daldırır daldırmaz çıkardın başını. Daha tastaki su yeni bitti. Şimdi anlıyor musun? Asar Hadon hiç cevap vermedi. Sadece korkuyla ihtiyara baktı. İhtiyar da sözüne devam etti. Herhalde anladın, Laili'ye de öldürdüğün askerler de hep sensin. Hem sadece askerler değil, avladığın, etlerini yediğin hayvanlar da sensin. Sen sanıyor musun ki sadece senin hayatın hayattır? Fakat ben seni yanıltan perdeyi gözlerinin önünden kaldırdım. O an anladın ki başkalarına kötülük ederken kendine kötülük ediyormuşsun. Hayat bir bütündür. Sen bu hayatın sadece bir parçasısın. Bu parçayla hayatı iyileştirmek veya kötüleştirmek, çoğaltmak veya azaltmak senin elindedir. Öteki varlıkları iyileştirmek, çoğaltmak veya azaltmak senin elindedir. Öteki varlıkları iyileştirmek için kendi hayatını onların hayatlarından ayıran engelleri yıkman, öteki varlıkları kendin gibi sayman ve sevmen gerekir. Yoksa onlardaki hayatı yok etmek senin elinde değildir. Öldürdüğün varlıkların cismi gözünün önünden silinebilir ama bu senin onları yok ettiğin anlamına gelmez. Sen kendi hayatını uzatmak için başkalarının hayatlarını kısaltmaya çalıştın. Fakat bunu yapamazsın. Hayat için ne zaman vardır ne de yer. Hayat hem bir andır hem de binlerce yıl. Senin hayatınla gördüğün ve görmediğin öteki varlıkların hayatları farksızdır. Hayatı yok etmek ya da değiştirmek imkansızdır. Çünkü sadece o vardır. Geri kalan her şey sadece bir görüntüdür. Bu sözleri söyledikten sonra ihtiyar kayboldu. Ertesi sabah Asar Hadon, Laili'yi ve diğer esirleri serbest bıraktı. İdamlara son verdi. Daha sonraki gün oğlunu çağırıp krallığı ona devretti. Kendisi de öğrendiği şeyleri düşünmek için çöle çekildi. Sonra bir derviş gibi kasabaları, köyleri dolaşmaya başladı. Her gittiği yerde insanlara hayatın bir bütün olduğunu, insanların başka varlıklara kötülük yaparak aslında yalnızca kendilerine kötülük yaptıklarını anlatmaya başladı.
Ayrım sonu.